Ayrım 12 Kahveler Kitabı Salah Birsel Sayfa 179 Çalgılı Kahveler. Semai kahveleri ya da çalgılı kahveler Ramazan geceleri, kış aylarında da cuma geceleri mahşer gibi olur. Bunlardan her semtte vardır. Beşiktaş'ta Paşa'nın kahvesi, Kasımpaşa'da Katip Ömer'in kahvesi, Beyazıt'ta Köşklüler kahvesi, Saraçhane başında Yüksek Kahve, yine Beyazıt'ta Merdivenli Kahve, Yüksek Kaldırım'da genel evlerin karşısında yine Yüksek Kahve, Pangaltı'da Kalfa'nın kahvesi, Tavuk Pazarı'nda Askılı Kahve, Hendek'te Faik Bey'in Tulumbacı kahvesi, Karagümrük'te Uzun Ahmet'in kahvesi, Şehremini Saray Meydanı'nda Pehlivan'ın kahvesi, Uzun Yolda Tosun'un kahvesi, Horhor'da Abdullah'ın kahvesi, Yusufpaşa'da Cimbon Ali'nin kahvesi, çalgılı kahvelerin en önemlileridir. Bunlardan çoğu da tulumbacı kahvesidir. Ama direkler arasında un kapanında da pek çok tulumbacı kahvesi vardır. Mevlevihane tulumbacı kahvesi, Salma Tomruk tulumbacı kahvesi, Saman Pazarı kahvehanesi ile Boğaz Kesen, Halıcıoğlu, Yeni Mahalle, Firuza, Yeni Çeşme ve Tophane tulumbacı kahveleri de tulumbacıların gır kaynatıp nargile tokurdattıkları yerlerdir. Divan yolunda çarşı kapı durağında Beyazıt'a giderken sağ koldaki Efe'nin kahvesi de ünlü bir tulumbacı kahvesidir. Kahvenin dip tarafında merdivenle çıkılır büyük bir şirvan vardır. Sahibi gümrük hamalı bir kişidir. Adını kimse bilmez. Herkes Efe diye çağırır. Hamal Efe Fehim Paşa'nın hafiye çetesine girdiği için bu büyük tulumbacı kahvesini açacak parayı kolayca toplamıştır. Dev yapılı, pos bıyıklı, bilisiz ve ayyaş biridir. Ama dış görünüşünden umulmayacak kadar da naziktir. İyi bir beğenisi de vardır. Kahvenin duvarları İstanbul tulumbacılarının resimleriyle donatılmıştır. 200 parçadan fazla tutan bu resimlerin tümü çerçevelenmiştir. Üsküdarlı Vasıf Hoca burada çok kez çalgılı kahve kurar. İskemlelere hezaren, peykeler kadifedir. Nargileler de billurdan. Fincanların çubukların üstüne de yoktur. Burada 66 pişbirik, piker, prafa, pastıra, cimdallı, bom gibi her türlü kağıt oyunu oynanır. Tulumbacı kahveleri Çeşme Meydanı'nda da pek çoktur. En ünlü tulumbacı kahvesi ise Kebir Kahvehane denilen kahvedir. İkinci Abdülhamit çağında İstanbul'un en ünlü tulumbacı kahvelerinden biri de Çukur Çeşme Taşhan Kahvehanesidir. Aksaray'ın 12'lilerinden tutun da bütün vurucu kırıcılar burada toplanır. Üsküdarlı Vasıf Hoca 1906 yılı Ramazan'ında burada çalgılı kahve yapmıştır. Çukur Çeşme Tulumbacı Kahvesi de Laleli'nin bir başka tulumbacı kahvesidir. Laleli hamamının karşısında olması dolayısıyla kahvede sık sık rezaletler kopar. Aksaray'ın şıkırdım bışkınları da en çok bu kahveye çıkar. Cibali ile Balat'taki tulumbacı kahveleri de oldukça ünlüdür. Ramazanlarda Balat'ta 2 ya da 3 çalgılı kahve kurulur. Ama bu çalgılı kahvelerin ilkini Sandalcı Lazlar donatmak istemiş, başarı sağlayamamışlardır. Lazlar kendi başarısızlıklarının acısını dindirmek için Perendeoğlu'nun çalgılı kahvesinde boyuna çıngar çıkarır, ortalığı birbirine katarlar. Sonunda Perendeoğlu da bunlardan bıkacak, kahve donatmaktan vazgeçecektir. Cibali Vapur İskelesi dibindeki tulumbacı kahvesini 1896-1897 Ramazan'ında Üsküdarlı Vasıf Hoca, halk ozanı Vasıf Hiç donatmıştır. Vasıf Hoca o sıralarda Tersane Haddanesi'nde çalışır ama o yıl bir iftira yüzünden hapse düşünce pek çok emek verip hazırladığı çalgılı kahveyi işletemez. Kahve de Ramazan'ı yarılamadan kapanır. Üsküdarlı Vasıf Hoca daha sonraki Ramazanlarda da en çok Üsküdar kahvelerini donatmaya başlar. Vasıf için donattığı kahveler arasında çarşı boyundaki Dutlu Kahve, eski horoz dövüşü meraklarından bir adamın işlettiği Çavuş'un kahvesi ve Balaban iskelesindeki Kıvırcığın Yalı kahvesi vardır. Buralara İstanbul'un her yanından meraklılar gelir. Harbiyelileri mi aradınız? Mühendishanelileri, tıbbiyelileri, haddehanelileri, adalları mı? Topu da bu kahvelerdedir. Erenköylü Zakir, Hüsmenin Mustafa Pehlivan, Döşemeci Rifat Hoca, Köpekçi Tahzin Ağa, Osman Pehlivan, Divitçilerli Hasan Efendi, Taharri Servet Efendi, Mızıkayı Hümayun'dan Süreyya Bey, Eski Hamamlı Hafız Ziya, Kör Bakkallı Komiser Necati Bey gibi İstanbul'un ünlü kişileri de burada sık sık boy gösterirler. Geldikleri vakit sahura değin kalırlar. İstanbul'un en ünlü tulumbacı kahvelerinden biri de Defterdar'daki Kahya İsmail'in kahvehanesidir. Haliç'te Defterdar vapur iskelesinden çıkıp da Keresteciler Eyüp Caddesi'ne kavuşmak üzere yürüdüğünüz vakit sol kolda 2 katlı büyük mü büyük tahta bir binadır. Kahvenin yukarı katında 18 tane bekar odası da vardır. Semai ve divan okumakta İstanbul'da 1 tane olan Çiroz Ali de bu odalardan birinde kalır. Kahya İsmail'in kahvesi Ramazanlarda en önde gelen çalgılı kahvelerden biri olur. Kahya İsmail sarışın, orta boylu, tıknazca, ağırbaşlı bir adamdır. Gelenleri ayrı ayrı selamlar. Dükkanın önünde küçük bir bahçe olduğu için yaz ayları buraya da masa atar. 1900 yıllarında Kahya'nın işleri bozulunca kahveyi başkasına satmış, eski kahvenin karşısına yeni bir kahve açmıştır. Meşrutiyetin ilanından sonra bu kahve de bir kayıkçı kahvesi olur. Kahya İsmail'in eski kahvesi ise zamanla tulumbacı kahvesi niteliğini yitirir. Daha sonraki yıllarda da yıkılarak yerine beton bir bina yapılır. Ama altı yine kahve olur. Burası son yıllara kadar Defterdar'ın en büyük kahvelerinden biridir. Yahya Kemal 1922 yılında Tevhid-i Efkar gazetesine yazdığı bir yazıda Ramazan dolayısıyla donatılmış ve semai kahvesi haline getirilmiş bir tulumbacı kahvesini anlatırsa da Kahya İsmail'in kahvesi olup olmadığı üzerinde bir bilgi vermez. İsterseniz biz yine de Yahya Kemal'in sözlerine kulak kabartalım. Caddeden denize giden büyük meydan saz ve sesle dolu. Ağaçlardan al al bayraklar sarkıyor. Semai kahvesi bu muhitin göbeğinde. Kahvenin önünde ağaçlar, altında bir masanın etrafına oturduk. Eski İstanbul'un lehçesinden şetaretine kadar bütün ruhuna varis olan tabiler, dipnot birinin buyruğu altında olanlar, sesleriyle ortalığı çınlatıyorlar. Çayı, kahveyi, nargileyi ağaçlar altında kahve ocağına sürekli bir nameyle ısmarlıyorlar. Bir tulumbacı çalaklığıyla etrafta dönüyorlar. 8-10 çay kadehini bir tepside iki parmak üstünde getiriyorlar. Burada eski İstanbul canlı bir levha gibi. Klarnet tiz ve yanık sesiyle bir taksim tutturdu. Kağıthane 400 senelik hatıralarıyla hava halinde esiyor. İnsan dinledikçe maziye karışıyor. Ruh bir çocuk sevinciyle ürperiyor. Çifte nara ve darbuka ile artık Türk şevki içinde kayboluyor. Divan okunmaya başladığı zaman vecdimi zapt edemedim. İki genç arkadaşla kahvenin içine girip orada herkesle beraber küçük iskemlelere oturarak dinlemek hevesine kapıldık. Girdik, kapı yanında oturduk. Külhan Bey'i, Bıçkın, Çapkın, Tulumbacı, Kabadayı, hasılı Türk İstanbul'un bütün bu şen unsuru burada. İşte bütün bu kahveler Ramazan geldi mi donatılır, çalgılı kahve haline getirilir. Bunlara semai kahveleri de denir ve çalgılı kahve işletecek kimse Sürre alayının, dipnot, her yıl Ramazan'dan önce padişahça Mekke'ye gönderilen armağanları taşıyan kafile ve kafilenin yola çıkışı üzerine yapılan tören, ertesi günü hazırlıklarına başlar. İlkin donatacağı kahvenin sahibiyle anlaşır, sonra da kahveyi bir gelin odası gibi süslemeye koyulur. Elvan kağıtlardan, yani krepon kağıdı, zincirler ve güller yapılır. Kahvenin tavanı ile çalgıcıların yeri baştan başa bunlarla donatılır. Tavanın şurasından burasından yeni dünya denilen ve sırçadan yapılan renkli ve sırlı küreler de sarkıtılır. Eğer kahve tulumbacı kahvesi ise en göze çarpan bir duvarın önüne hortum, baskı kolları, fener ve benzeri şeyler yerleştirilir. Ramazanlarda çalgılı kahve yapmak İstanbullulara özgü bir alışkanlıktır. Gerçi bu alışkanlığın Selanik'te ortaya çıktığı, İstanbul'a da oradan geldiğini söyleyenler de vardır. Ama bunun İstanbul'daki tulumbacılık dünyasının bir gösterisi olduğunu kabul etmek daha doğrudur. Ramazan'da kahvenin kendi iskemleleri yetmeyeceği için başka yerlerden küçük hasır iskemleler de devşirilir. Özellikle Arife günü kahvedeki masalar kaldırılır, yerlerine bu iskemleler dizilir. Çalgıcılar gecelik hesabıyla tutulur ama önceden bir pey verilir. Gider de bir daha gelmez diye sazları da kahvede tutulur. Paydostan sonra bunları alıp gitmelerine izin verilmez. Çalgı olmayan saatlerde kahveye gelenler de çalgıların duvarlara asılı olduğunu görür. Her sınıf halk gelir bu kahvelere. Çoklukla teravihden sonra başlar akın. Ama has müşterileri tulumbacı, arabacı, sandalcı gibi esnaftır. Dahası bunların da uçarı çapkın kabadayı takımıdır. Bu ele avuca sığmaz müşteriler ceket omuzda, fes yampirileşmiş olarak gelirler. Bellerindeki kuşakların da bıçakları olur. Bıçak sapının iyice görünmesine pek önem verirler. Bu cakalı ve saldırgan angutlar doğrusunda kuru gürültüden başka bir şey değildir. Bunlar çıkardıkları cingarda çokluk herkese rezil olurlar. Bunlara karşılık kendilerini kurtaramamış gençlerle çocuklar bu kahvelere alınmaz. Üzerlerinde herhangi bir üniforma olanlar da aynı durumdadır. Cenab-ı Şahabettin tıbbiyenin son sınıfındayken Ramazan geceleri arkadaşlarıyla birlikte, bunların arasında Musaib Zade Celal de vardır, Beyazıt'taki bir semai kahvesinin karşısındaki muhallebicide oturur, söylenen manileri, destanları, semaileri oradan dinler. Çünkü Cenab'la kimi arkadaşlarının omuz başlarına değin kırmızı ipek şeritlerle donanmış, kadife yakalı ve kadife kol kapaklı tıbbi üniformaları kahveye girmelerine engel olur. Ne var manicilerin kafa yormadan buldukları ayaklar Cenab'ı şaşkınlıktan şaşkınlığa sürükler. Bunları not defterine geçirmesine yol açar. Cenab kimi zaman yumruğunu deftere vurarak bu adamlar okuyup yazsalardı neler söylemezlerdi demekten de kendini alamaz. Semai kahvelerine devlet adamlarından konuşması kibar düşenlerden de gelenler olur. Bunlar içeri girdiklerinde ilkin kahveciye sonra da yanda yörede oturanlara yolunca selam verir ve bir köşeye çökerler. Kalkıp giderken de okuyup çalanlarla kahveciye temenna ile karışık övücü sözler döktürürler. Çalgılı kahvelere 20 paraya girilir ama o zamanın göreneklerine göre 20 para bırakmak çok ayıp sayılır. Bir kuruş, iki kuruş ve de çeyrek bırakanlar çokluktadır. Dipnot çeyrek 5 kuruş. 3-5 kişilik topluluklar halinde gelenler ise bir mecidiye bırakırlar. Kahveci de bu gibilere elma, portakal gibi meyvelerle birlikte bir tabak fındık ya da fıstık sunmayı unutmaz. Semai kahvelerinin kendilerine özgü çalgıları da vardır. Başta çığırtma denilen ilkel bir flüt sayılabilir. Bunun arkasından ağzına deri geçirilmiş bir çömleği andıran darbuka gelir. Darbukanın sesi davulunkinden daha hafif ve daha hımhımdır. Çalgı takımını bütünleyen öteki çalgılar ise zilli maşa, klarnet ve çifte naradır. Ama klarnet daha çok tavuk pazarı kahvelerinde çalınır. Çığırtma ise Ahmet Rasim'in en sevdiği çalgılardandır. Yazarımız gençliğinde Kalyoncu kullu meyhanelerinden birinde dinlediği çığırtmayı çok hoş, çok kıvrak bulmuş, onu bir daha aklından çıkarmamıştır. Ahmet Rasim darbuka ile zilli maşanın ise sol tutmaktan başka işe yaramadığı düşüncesindedir. Dipnot sol tutmak, Hicazkar, Hicaz Kürdi, Nihavend gibi sol perdede karar bulan şarkılarda çalgıcının sol perdeye vurarak kararı duyurmaya çalışması. Ama darbukacılar içinde büyük ustalık gösterenlerin parmakları da lanet ettirenlerin bulunduğunu da kabul eder. Darbuka konusunda Osman Cemal Kaygılı daha hoşgörülüdür. O darbukaya da öteki çalgılar kadar önem verir ve Sultan Hamamlı Tesbihçi Halit, Sarı Hayri, Sadık ve Mithat gibi darbukacılara büyük bir saygı besler. Ama Kaygılı'ya göre bunların içinde en ustası Tesbihçi Halit'tir. Halit çaldığı darbuka ile mum ya da lamba söndürür. Semai kahveleri en parlak çağını 2. Abdülhamit'in padişahlık yıllarında 1876-1909 yaşamıştır. Bu yıllarda İstanbul'da saz şairleri loncası da kurulmuştur. Nedir? Daha 19. yüzyılın başlarında tavuk pazarında bir dizi aşıklar kahvesi vardır. 1826 yılında Dertli, 1772-1848, tavuk pazarındaki aşıklar kahvesinin tavanına asılan şiirli bilmeceyi çözerek saz ozanlarının baş buğuluğunu kazanmıştır. Dertli o yıllarda 2. Mahmut'un Asakir-i Mansure-i Muhammediye'ye fes giydirmesiyle halkta beliren hoşnutsuzluk üzerine fes için bir övgü yazmış ve bu kendisine çağa ayanlığı verilmesine yol açmıştı. Dipnot Asakir-i Mansure-i Muhammediye, Yeniçerilerin kaldırılmasından sonra kurulan orduya verilen ad. Mansure bunun kısaltılmışıdır. O zamanlar tavuk pazarındaki kahvelerde aşık tarzı denilen saz şiiri geçerlidir. Ne ki Tanzimat'la birlikte saz şiiri tavsamaya başlayınca Külhan Bey Tulumbacı takımının kabadayıca beğenisine uygun düşen yeni bir edebiyat türü oluşmaya başlar. Ama bu Külhan Bey edebiyatı yine de aşık edebiyatı içinde yer alır. Bu ozanlara Tulumbacı ozanlar denildiği gibi meydan şairleri de denir. Bunlar zamanla tavuk pazarındaki aşık kahvelerinden İstanbul'un öteki semtlerinde kurulan semai kahvelerine atlamışlardır. Ne var bu yeni çevrede de eski saz şiiri geleneği sürdürülür. Yeni ozanlar başta Dertli olmak üzere kendilerinden önceki saz şairlerin etkisi altında çalıp söylemeyi hüner bilirler. Ama işlerinden hiçbiri Dertli'nin, Bayburtlu Zihni'nin, Erzurumlu Emrah'ın ya da Seyrani'nin katına yaklaşamaz. Yalnız bunlar ayaklı mani denilen mani biçiminde çok ileri gitmişler, bu alanda eski manicileri geçmişlerdir. Destanlar, semailer, kalenderilerde ise oldukça yaya kalırlar. Bunların hemen hemen topunda edebiyat değeri diye bir şey yoktur. Tulumbacı ozanların kendileri de bunu bilir ve zaman zaman Gevheri'nin, Aşık Ömer'in, Dertli'nin, Seyrani'nin, Emrah'ın, Bayburtlu Zihni'nin parçalarını çalıp söylemekle dinleyicileri coşturmak isterler. Çalgılı kahvelerde en derunlu vasıfın şiirleri de çok okunur. Ama ozanlar Osman Cemal Kaygılı'nın dediği gibi halk şiirine yakın olanları seçerler. Zaten halkta okunan şiirin kimin olduğunu bilecek durumda değildir. Dahası çokları halk ozanlarının adlarını bile bilmez. Osman Cemal sadece dertlinin, dertlinin de şu koşmasının bilindiğini söyler. Haraba kul olduk bezmi alemde, dünyada olsak da olmasak da bir, düştük çare nedir dame alemde, azat olsak da bir, olmasak da bir. Bu ünlü koşma dinlenirken bütün başlar yere eğilir, gözler yarı kapanık tutulur. Kaygılıya göre bir de Gevheri'nin Badi Sabah Yare Benden Selam Et diye başlayan koşması bilinir. Bu da çığırılırken kahvenin içi inim inim inler. Tulumbacı ozanlarının çoğunun kendi işleri vardır. Çoğu kendi dükkanlarında çalışır. Her semtte bulunan yangın tulumbacı örgütüne yazılmış olanlar buna bir eğlence, bir spor gözüyle bakarlar. Tulumbacılık merakına kapılmış olanlar arasında defterhane, Baba Ali, Rüsumat, Selasker Kapısı katipleri de vardır. Musahipzade bu ketebe takımının yangına koşuşmasını bakın nasıl anlatıyor. Beyazıt'taki yangın kulesi yangın işareti çekti mi ya da Kuzguncuk'tan icadiyeden 7 pare yangın topu atıldı mı, bunlar çalıştıkları dairede odacılara saklattıkları dizlikleri, yemenileri giyer giymez kendi semtlerindeki tulumba sandığına koşarlardı. Yangına giderken bu tulumbacılar arasında öyle bir yarış başlardı ki biri yolunu kestirip öne geçecek olsa medet Allah usturpalar çekilir, göğüs göğüse gırtlak gırtlağa bir dövüş başlardı. Her sandığın reisi de atını sürerek dövüşenleri ayırmak zorunda kalırdı. Çalgılı kahvelerin çoğu tulumbacı kahvesi olduğu gibi son çağ manici, semaici, koşmacı, destancılarının dörtte üçü de tulumbacıdır. Tulumbacı saz şairlerinin en ünlüleri şunlardır. Darbukacı Sadık, Tersaneli Ahmet Reis, Üsküdarlı Vasıf Hoca, Galatalı Matruş, Küçük Dertli, Arap Hamdi, Yeni Mahalleli Çiroz Ali, Acem İsmail, Kafesçi Arif, Tesbihçi Halit, Darbukacı Mithat, Sarı Hayri, Efe Mehmet, Defter Darlı Asaf, Tersaneli Osman Nuri, Zeytinburnulu Arap Osman, Eyüplü Makinist Dayyar, Çeşme Meydanlı Uzun İbrahim, Galatalı İnci Arap. İnci Arap 1899 yılında Aksaray'da Cellat Çeşmesi'de çıkan bir yangında yangını söndürmeye çalışırken aynı sandıktan tulumbacı Hidayet ve Kürt Bahadır'la birlikte duvar altında kalarak ölmüştür. Bu üç tulumbacı için yazılan Tulumbacılar Destanı bakalım ne der? Birimiz İnci Arap'tı şöhret, birimizin ismiydi Hidayet. Bahadır Tuvan'a genç idik gayet, ahvalimiz halka ilana düştük. Bahadır Kürt idi refikin biri, üçümüz kazaya uğradık seri. İşiten ah etse vardır çok yeri, böyle bir acayip tufana düştük. Herkes için ayrı olur kis bükar, tulumbacılıktı bizdeki efkar. Mengenede idik gayetle namdar, iş bu şöhret ile meydana düştük. Ünlü semaici manici destancılar arasında şunlar da sayılabilir. Bakırköylü Zil İzzet, Bektebi Hayriyeli Emin Şah, Üsküdarlı Ketebe'den Hakkı Bey, hatta Neli Çarkçı Etem, Arnavut'un Mehmet Tıbbiyeli İsmail Hakkı, Unkapanlı Bodur Tevfik, Badik Ömer, Erzincanlı Ayrancı Hamdi, Balatlı Etem, Çeşme Meydanlı Kıvırcık Hüsnü, Kulaksız Mustafa, Arap Şerafettin, Beşiktaşlı Kambur Ferdi Dede, Balatlı Haşmet, Zeytinburunlu Zil Ahmet, Unkapanlı Halil Hoca, Beykozlu Katip Salih. O zamanlar İstanbul'da binlerce manici vardır. Bunların içinde Perişan Halil, Kayıkçı İbrahim, Bekçi Ahmet, Arap Şükrü Reis gibi okul görmemiş olanlarına bile rastlanır. Bunlar ezberlerindeki manileri söylerler. Dağarcıklarında mani kalmayınca da eşekten düşmüş karpuza dönerler. Yalnız Perişan Halil'in bunlardan bir ayrılığı vardır. O bilisiz olduğu halde kimi zaman maniler içine doğuverir. Bir gün Galata Köprüsü'nden geçerken de aynı iş başına gelmiştir. Perişan Halil o gün Topkapı'dan 2 yaşında bir dana almıştır. Danayla köprüyü arşınlarken anası, ablasıyla oradan geçmekte olan bir çocukla karşılaşır. Dana çocuğun koluna hızlıca bir boynuz kondurur. Çocuk da çığlığı salıverir. Halk Perişan Halil'in başına üşüşmüştür. Perişan işlerin sarpa sardığını anlayınca köprünün parmaklığına yaslanır, elini şakağına dayar, yanık bir sesle bir mani yapıştırır. Bakalım nasıl yapıştırmış. Adam aman bu dana, vurdu dana sübyana, boynuzları bu dana, çıktı artık gözümden, sizin olsun bu dana. Perişan maniyi okuduktan sonra dananın ipini de çocuğun anasının eline tutuşturarak oradan savuşur. Ahmet Rasim'e sorarsanız manide ünlü okuyucu Kel Ali Bey'in üstüne yoktur. Çingene tarzı denilen manilerde ise nükteci Nekre Muhsin gibi birine güç rastlanılır. Ahmet Rasim sadece hanende Nesip Hanım'ı Muhsin'in ayarında bulur. Ünlü komiklerden Borazan Tevfik'in Külhan Bey ağzıyla mani okuyuşunu da çok beğenir. Zübid-i Raşid'i de bu ağızda usta sayar. Zübid-i Raşid'in dağarcığı da çok zengindir. İki kat kalın muşamba defterinde ayak ayağa dizili 2000'e yakın mani, semai, destan, koşma yazılıdır. Ahmet Rasim'e göre Çengi ve hanende Gülistan da manicilerin iyicilerindendir. Uzun çarşılıyken keçe külah edilmiş olan Badik Ömer, dipnot suç işleyen bir subayın rütbesinin sökülüp ordudan çıkarılması. Neyzen Murat Paşalı İhsan, ünlü kumarbazlardan Örücü Salih ise manide olduğu kadar destan ve semai okumakta da usadırlar. Örücü Salih özellikle semaide eşsizdir. Aman tophaneli, top top kâküllü, kırma perçemli semaisini bilmeyen sevmeyen kalmamıştır. Osman Cemal Kaygılı ise maniciler içinde Gedai'yi beğenir. Gedai bilgilidir. Dipnot, Osman Cemal Kaygılı bir söylentiye göre Beşiktaşlı, bir söylentiye göre Üsküdarlı olan ve Saadettin Nüshet Ergunca şiirleri yayınlanan Gedai ile bu Gedai'nin karıştırılmamasını ister. Saadettin Nüshet'in sözünü ettiği Gedai'de birçok semailer, koşmalar, nefesler yazmıştır. Tasavvufa dayanan eski halk şiirini iyi okumuşa benzemektedir. Şu iki mani onundur. Adam aman gözetle, suni hakka dikkat et yapışık mı göz etle. Ol göz ile hakikat rahını gel gözetle. Adam aman di dedir. Hakiki aşk ehlinin dildarı nadidedir. Dildar için kanlı yaş akıtan nadidedir. Çingeneler yazarına göre Gedai Dertli'den sonra yetişen tavuk pazarı saz şairleriyle çalgılı kahvelerde daha sonraları boy gösteren semaiciler, maniciler, destancılar arasında köprülük etmiştir. Köprülük edenler arasında Perişan Halil, Deruni Ahmet, Gıryai de vardır. Kaygılı Deruni Ahmet'in Balat'ta kahvecilik yapan manici, koşmacı, semaici ve destancı Çarkçı Ethem'in ustası olduğunu yazar. Deruni Ahmet'in şu yıldız yönteminde okunan koşuğunu meydan şairleri pek beğenir. Yüksek tutar, ondan türlü türlü anlamlar çıkarırlarmış. Düşme davaya, ahir kavgaya, girme araya, o betlerdeniz. Silah çekmeye, yakıp yıkmaya, yıkıp gitmeye, nöbetlerdeniz. Doğrusu 19. yüzyılın saz şairleri pek çoktur. Ahmet Rasim bunlardan Meydani, Bidadi, Aşık Şirini, Mihri ve Püryani'nin adlarını anar. Ona göre saz şairlerinin en ünlüleri de Sevdai, Salihi, Sabriya, Enveri, Nutkiya, Resmi, Antteri ve Namiya'dır. Bunlar hem okur hem çalarlar. Samatya, Kumkapı, Çemberli Taş, Esir Pazarı, Yeni Kapı, Selamsız yani Üsküdar ve Sandıkburnu kahvelerinde de sık sık görünürler. Bunlar toplu halde çalarlarken saz takımında cızgara denilen ensiz dikdörtgen bir kemanla santur da yer alır. Semai kahvelerinde hem çalan hem söyleyen meydan şairler arasında Otakçılarlı Cevat'la Haddehaneli Arap Hikmet de vardır. Otakçılarlı Cevat mani, semai, yıldız, divan, destan, kalenderi, koşma gibi her türde okur. Cevat gibi bu türlerin tümünü okuyanlar arasında Çiroz Ali, Çarkçı Ethem, Arnavut'un Mehmet, Tersaneli Osman Nuri de vardır. Osman Cemal Kaygılı'ya bakarsanız bunlar el üstünde tutulur. Hele Çiroz Ali bütün İstanbul'un sevgilisidir. O nerede okuyacaksa hayranları hemen o kahveye üşüşür. 1896 yılında çok genç yaşta ince hastalıktan ölen Çiroz'un ölümü o zamanki tulumbacılık semailik dünyasını allak bullak etmiştir. Çiroz Ali'ye İstanbul'da eşi benzeri görülmemiş bir gömme töreni düzenlenmiştir. Tulumbacı arkadaşları Çiroz'un tabutunu öğleden 1 saat 10 dakika önce Bakırköy'den omuzladıkları halde onu Eyüp'e öğle namazına yetiştirmişlerdir. Bunun için de açık ayak denilen bir tulumbacı koşusunu uygulamak zorunda kalmışlardır. Ama bu kadar uzun bir yolu onca insanın omuzda tabut, hep açık ayakla aşması da tulumbacılık tarihine altın harflerle yazılmıştır. Çiroz'un tabutu çiçekli ve çimenli bir bahar günü eğri kapı dışından geçerken İslam ve Hristiyan evlerinden kopan kadın çığlıkları da işitilmiş şeylerden değildir. Bu çığlıklar günlerce İstanbulluların diline düdük olmuştur. Semai, mani, destan okuyanlar arasında Müslüman olmayanlar da vardır. Dolmacı Mihran, Üsküdarlı Karabet, Hanende Aleksan, Lavtacı Kör Civan, Hristo, Saka Karabet, Balatlı Andon, Lavtacı Lambo, Balıkçı Agop, Tatavlalı Kör, yani bunların en ünlüleridir. Ama Ahmet Rasim'e göre bunların okuyuşları hem kısa hem de sağanaksızdır. Yani birbiri üstüne bindirme namelerden yoksundur. Üstelik sallı da değildir. Dipnot, murabbalarda, şarkılarda ve çeşitli bestelerde ağırlık anlamına gelen bu terim, manilerde duracak, kalacak, karar verecek gibi görünürken yeniden hız alan okuyuşlara denir. Serkiş ile oğlu Mihran, Sarı Onnik, Hasköylü Hampar, Harabat Haçik ile Ovrik Efendi'ye gelince bunlar da özellikle destanlarda sivrilmiştir. Sarı Onnik bu destanlar içinde en iyi de nasihat destanını okur. Ahmet Rasim Sarı Onnik'in bulunduğu bir çalgılı kahveye gittiği vakit Sarı Onnik ne yapar yapar bir pundunu getirip bu destanı gündeme getirir. 19. yüzyıl semai kahvelerinde saz şairleri arasında muamma yarışmaları da yapılır. Bir tür bilmece olan muamma, 3 ya da 4 köşe süslü bir tahtanın üzerine yazılıp, kurdeleler çiçeklerle bezendikten sonra kahvenin tavanına asılır. Bunları çözenlere para, şal, ipekli kumaş gibi armağanlar verilir. Armağanlar da kahvenin çalgıcılar yerinde sergilenir. Bu arada çalgıcı yerde renk renk kağıtlar yapma çiçeklerle donatılır. Demir kapı ve çemberli taşta büyük muamma kahveleri de vardır. Aşıklar müşterileri överek topladıkları paraları bal mumu ile muamma çerçevesine yapıştırırlar. Kimi zaman 10 lirayı bulur bu para. Bilmeceyi çözen çıkmazsa aşıklar o zamana göre dişe gelir bir para olan bu 10 lirayı kendi aralarında bölüşürler. En usta muammacılar arasında Zil İzzet başı çeker. Onun kayık küreği anlamına gelen bilmecesi şöyledir. Geçen bir nesne gördüm, sallanır bir ruh durur. Kim ona el vurursa kuyruğuyla sallanır. Bunun canlı oluşu dar dibinden bağlıdır. Bu muamma değil, lakin bir ağacın dalıdır. Saz şairlerinin düzdüğü muammalardan biri de şöyledir. Ol nedir ki her bahar, gelir bezme nazlı yar. Öpüp koklamak istesen hançeri cana kıyar. Yeşil bir tahtı vardır, bahara ahdi vardır. Taç olur güzellere, ne yaman bahtı vardır. Deme bu lugaz nola, düşünüp her kim bula, iki harftir noktasız, halledere aşk ola. Muammalarda bilmeceyi çözmek yetmez. Bunu yazıp kahveye asan ozanı başka bir şiirle bastırmak, mat etmek gerekir. İşte yukarıdaki muammanın çözümü aşağıdaki şiirde açıklanmıştır. Sevdiğim etme bana gönül dedim, yakma canım etme gayri kül dedim, gülmedim güldürmedin cana beni, bak perişan halime gül gül dedim. Perçemi yari görüp sümbül dedim, hup sedasın dinledim bülbül dedim, gül güle koklasın ahbap hemen, bu muamma bir demet gül gül dedim. Bu uzun muammalara karşılık çok kısa basit muammalar da vardır. Küheylandan katır doğar, katırdan doğan nedir? Canlıdan cansız doğar, cansızdan doğan nedir? Bu muammaya verilen karşılık da şu olmuştur. Kıyamet yaklaşınca iblis doğar katırdan, katır hiç doğurur mu sor söyleyen katırdan. Bir başka kısa muamma da şöyledir. Sağında solunda ahbap gerdanda kim? Yurdum Mısır'da zindanda yatan kim? Bunun çözümünü sorarsanız o da şudur. Sağım solum ahbap gerdandadır, 7 yıldır Hazreti Yusuf zindandadır. Çalgılı kahvelerden oyuncular, köçekler de hiç eksik olmaz. Oyunlar ya mani, semai, koşma, kalenderi, divan fasılları arasına serpiştirilir ya da okuyup çalmalardan sonraya bırakılır. En çok oynanan oyunlar arasında çifte telli, köçek oyunu, ağırlama, kasap oyunu, düğün havası, helvacı oyunu, ayak havası, bıçak oyunu vardır. Balatlı Nezim Kara Gümrüklü Rampi İbrahim, Arap Hamit, Zeytinburunlu Naracı Mehmet, Arap Osman, Sultan Hamamlı Bacaksız Şevki en belli başlı oyunculardandır. Bunlar hem okur hem oynarlar. Oyuncular genel olarak iyi giyinirler. Hele Naracı Mehmet'in şıklığına diyecek yoktur. Üstelik de yakışıklıdır. Bıçkınlığı da elden hiç bırakmaz. Mehmet'in çifte tellisi pek ünlüdür. Arap Osman'ı ise helvacı oyununda ya da oh yalel yalel'de görmek gerekir. Bu kahvelerin gözde oyuncularından biri de Kel Mehmet'tir. Kahveye bembeyaz, tertemiz, sakız gibi gecelik entarisi ve ince basmadan pembe hırkasıyla gelir. Oysa mahalle kahvelerine, komşulara, çarşıya ve pazara gecelik entarisi ve hırka ile giden erkekler tulumbacı kahvelerine ceket ve pantolonla gelirler. Bu kuralı bozan sadece Kel Mehmet olur. Kel Mehmet oyununu da gecelikle oynar. Oyuncuların hemen hepsinde saçlar başın iki yanında omuz üzerine dökülür. Reşat Ekrem koçu Geysu denilen bu saçların köçek oğlanlarının damgası olduğunu söyler. Bir şarkı bir oyun oyununu da gecelikle oynar. Bir hali Hindu, Geysu'su hoş bu, mahbubu hoşku, işte budur bu. Kimi oyuncular da başlarına külah ya da dal fes geçirirler. Dipnot, üzerine tülbent ve çember ya da herhangi bir şey sarılmamış fez. Dal fes Geysu'ların daha bir göze çarpmasına destek olur, onlara ayrı bir güzellik verir. Enderunlu vasıf dal fesli bir köçek için yazdığı şiirde şöyle der. Meclise geldik de dal fes, zülfüne bağlandı herkes. Kes sesi kaydetme öz kes, anladım ol yadigarı, şivekarın cilvekarı. Bu gibi oyunculara tavşan ya da tavşan oğlanları denir. Bunlar topuklarına kadar siyah çuhadan bir şalvar giyerler. Sırtlarına da yine çuhadan darmadağın bir camadan geçirirler. Dipnot, camdan ya da camedan, eskiden giyilen kısa ve kolsuz, ön tarafı çapraz kavuşur bir yelek. Bellerine de renk renk şallar sararlar ama oyuncuların kimileri de açık başlı oynar. Bunlar şalvar yerine de canfesten, dibadan, sırmalı ustufeden, dört kubbe denilen biçimde sırma saçak ve eteklik giyerler. Sırtlarında da kadife üstüne sırma işlemeli mintan bulunur. Bu türlü giyinenlere de köçek adı verilir. Oyuncular parmaklarına pirinç zil takarlar. Oyun sırasında bunları musikiye uydurarak şıkırdatırlar. Oyunun kendine göre bir takım yöntemleri, kuralları da vardır. Topuk çarpmalar, omuz titretmeler, kafa tutmalar, bel kırmalar, tırnak üstünde uçar gibi koşmalar, göbek atmalar, arkaya doğru yatıp saçları sarkıtmalar, yeniden doğrulup öne arkaya kıvrılıp bükülmeler iyi bir oyuncunun bilmesi gereken şeylerdir. Köçek ya da köçek takımının oyunlarına eşlik eden türkülere de köçekçe adı verilir. Bunların çoğu Anadolu ve Rumeli türküleridir. Ahmet Razim Fuhşi Atik adlı kitabında bir gün musikici Nuri Şeydan'ın kendisine bu köçekçelerden 5-10 tanesini okuduğunu yazar. Bunların arasında şu da vardır. Bir taş attım dereye, kız geldi pencereye, kız Allah'ını seversen al beni içeriye. Ah Tony Tony, Çamlıca Tony Tony, ah Tony Tony, yuvarlan da gel. 12. ayrımın sonu. Sayfa 199.